Artık biliyorum. Dördüncü kısım başlangıç. Her ilişkinin anahtarı iletişimdir. Her zaman iletişimi bir dansa benzetmişimdir. Biri bir adım öne, diğeri bir adım geriye atar. Adımlarda ufak bir hata bile ikisinin de birbirine dolanıp yere düşmesine sebep olabilir. Eşinizle, iş arkadaşınızla, arkadaşınızla veya çocuğunuzla kendinizi böyle bir durumda bulduğunuzda en iyi çözümün karşınızdakine gerçekten ne istiyorsun diye sormak olduğunu gördüm. Önce biraz kıvranabilir, öksürüp boğazlarını temizleyebilir veya belki susabilirler. Ancak gerçekten yeterince uzun bir süre susarsanız alacağınız cevabın bana değer verdiğini bilmek istiyorum türünden bir şey olacağına sizi temin ederim. Onunla bağ kurun ve onlara anlayışla yaklaşın. Hepimizin hayatında duyabileceği en önemli üç cümleden birini söyleyin. Seni dinliyorum. Bu sayede ilişkinizin daha iyi olacağını kesinlikle biliyorum. Hiçbir zaman sosyal biri olmadım. Bunun pek çoğunuzu şaşırtabileceğini biliyorum. Ama beni iyi tanıyan herhangi birine sorabilirsiniz. Doğruluğunu teyit edebilirler. Dinlenme zamanlarımı hep kendime ve ailem saydığım küçük arkadaş çevreme ayırmışımdır. Arkadaşlarımla buluştuğum, biriyle yemeğe çıktığım veya sadece eğlenmek için dışarı çıktığım zamanların sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini birdenbire fark ettiğimde uzun bir süredir Chicago'da yaşıyordum. Babamın evini terk ettiğimden beri hep apartman dairelerinde yaşamıştım. Bunlar genellikle bırakın aynı kattaki, aynı koridordaki dairelerde yaşayanları tanımak için bile zaman ayırmadığım yerler oldu. Kendi kendime hepimiz çok meşgulüz diyordum. Ama 2014'te bu durumu fark ettikten kısa bir süre sonra Kaliforniya'da bir eve, bir daire değil, müstakil ev taşındım ve önümde yeni bir dünya açıldı. Halkın gözü önünde dünyanın en muhteşem insanlarıyla yıllarca sohbet ettikten sonra sonunda sosyal olmuştum. Yetişkinlik hayatımda ilk kez kendimi bir topluluğun parçası hissediyordum. Taşındıktan hemen sonraydı. Vons'taki kahvaltılık gevrek reyonunda alışveriş arabamı sürerken tanımadığım bir kadın beni durdurup "Mahalleye hoş geldiniz. Biz burayı çok severiz. Umarım siz de seversiniz," dedi. Bunu o kadar içtenlikle söylemişti ki ağlamak istemiştim. O dakika hayatımın kapılarını bir daha, yıllardır şehirde yaşarken yaptığım gibi kendimi yeni arkadaş olasılıklarına bile kapatma derecesinde kapatmayacağıma dair bilinçli bir söz verdim. Şimdi herkesin beni tanıdığı, benim de herkesi tanıdığım bir mahallede yaşıyorum. İlk önce Joey ve Judy beni Joe'nun ev yapımı pizzasını yemeye davet etti. Pizzanın bir saat içinde hazır olacağını söylediler. Sadece bir an duraksadım. Eşofman altımla, makyajsız bir halde ayağıma terliklerimi geçirip kapılarını çaldım ve bütün öğleden sonrayı orada geçirdim. Bir yabancının evinde sohbet etmek, ortak noktalar bulmak benim için yepyeni bir alandı. Bir macera sayılırdı. O günden beri üç kapı ilerideki komşularım, Abercrombie'lere çaya giderim, Bob ve Marley'nin arka bahçesinde barbeküye, Barry ve Jelinda'larda havuz partisine, Julie'lerde karpuzlu martini içmeye, Sally'nin gül bahçesine bir davete gitmişliğim var. Annette ve Harold'larda hangisiyle yiyeceğimi karıştırdığım bir sürü çatal bıçağın olduğu resmi bir davet sofrasında ve Margot'un evinde kazanmayı hak ettiğim ama kazanamadığım bir pirzola pişirme yarışmasında bulundum. Nicholson'larda gün batımını izleyip börülce yedim. Redmond'larda 50 komşumla yıldızların altında bir ziyafete katıldım. Evlerine gittiğimde komşularımın sadece ikisinin ismini biliyordum. Bu yüzden evet, ben çok sosyal biri oldum. Bu yüzden de hayatımda yeni, beklenmedik bir katman oluştu. Arkadaş edinme çağımın kapandığını sanıyordum ama kendime çok şaşırsam da yeni insanlarla birlikte takılmayı, gülmeyi, başkalarını da grubun bir parçası olarak aramıza alıp onlarla bağ kurmayı iple çeker oldum. Bu da hayatıma yeni bir anlam, kaçırdığımı daha önce bilmediğim bir birliktelik hissi kattı. Her şeyin bir sebebi olduğunu kesinlikle inanıyorum. Markette o sıcak duygularla bana yaklaşan yabancı bir şeyleri tetikledi. Bu yeni mahalleyi sadece yaşayacağım bir yer değil, gerçek bir yuva yapabilme olasılığı mı? Hayatın paylaşınca daha güzel olduğunu hep biliyordum ama şimdi çemberi genişletince daha da tatlı olduğunu anladım. Kabul edelim. Aşk ne olduğuna ve ne olmadığına dair kitlesel bir yanılsama noktası olana kadar üzerinde defalarca konuşulmuş, içi boşaltılmış, abartılmış bir konu. Çoğumuz aşkın ne olduğunu, ayaklarınızı yerden kesmesi ve kör etmesi gerekiyor ve nasıl gözükmesi gerektiğini uzun, zayıf, zeki ve göz kamaştırıcı bir ambalajda hakkında yerleşmiş fikirlerimiz olduğu için bunu göremiyoruz. Bu yüzden aşk kişisel fantezilerimizdeki paketiyle karşımıza çıkmazsa onu fark edemiyoruz. Ama artık kesinlikle bildiğim bir şey var. Aşk her yerde. Nerede olursanız olun, sevip sevilebilirsiniz. Aşkın çok çeşitli türleri var. Bazen bahçeme çıktığımda bütün ağaçlarımdan dalga dalga sevgi yayıldığını hissediyorum. Aşk arayana her zaman kendini gösterir. Hayatlarını tamamlayacak birini bulmadıkları sürece tamamlanamayacaklarına inanan, romantizm fikrine saplanmış, ben dahil, pek çok kadın tanıdım. Bir düşünürseniz ne kadar saçma bir fikir, öyle değil mi? Siz tek başınıza tam bir insansınız. Eğer eksik hissediyorsanız, eksik ve parçalanmış bütün yerlerinizi sevgiyle doldurması gereken tek insan sizsiniz. Ralph Waldo Emerson'ın dediği gibi, huzuru size kendinizden başka hiç kimse veremez. Bu çekmeceyi temizlerken karşıma çıkan ve bana işi gücü bıraktıran o 12 sayfayı hiç unutmuyorum. Görüştüğüm bir adama yazdığım ama hiç göndermediğim bir aşk mektubuydu. O zamanlar 29 yaşındaydım. Bu adama deli gibi tutulmuştum ve çaresizdim. Okuduğumda o 12 sayfalık sızlanma ve sitem o kadar zavallı gelmişti ki kendimi tanıyamamıştım. 15 yaşından beri yazdığım günlüklerimi saklasam da aşk olduğunu zannettiğim şey için yazdığım bu ağıtı törenle yaktım. Kendilerini onları biraz olsun bile önemsemeyen adamlar için feda eden pek çok kadın gördüm. Kırıntılarla yetinen çok kadın tanıdım. Ama artık gerçek aşkın üzerine inşa edilen ilişkilerin iyi hissettirdiğini biliyorum. İlişkiniz size bazen değil, her zaman mutluluk vermeli. Asla sesinizi, kendinize saygınızı veya hassasiyetinizi kaybetmemelisiniz. İster 25, ister 65 olun, kendinizi olduğunuz gibi ortaya koyabilmeli ve ilişkinin ayrılırken önceden sahip olduğunuzdan fazlasını yanınıza götürebilmelisiniz. Peşine düşmeye değecek tek aşk türü romantik aşk değil. Birine aşık olup günlük hayatından kurtulmak ve romantik bir dünyaya dalmak isteyen o kadar çok insanla tanıştım ki. Oysa etraf bir bağ kurmak isteyen çocuklar, komşular, arkadaşlar ve yabancılarla dolu. Çevrenize bir bakın ve fark edin. Olasılıklar her yerde. Diğer taraftan, eğer kalbinizi büyük aşka tam gaz açmak için çabalıyorsanız, birinci viteste başlayın. Önce şefkat gösterin. Kısa bir süre sonra daha derin bir duyguya geçtiğinizi fark edeceksiniz. Çok geçmeden başkalarına anlayış, empati, ilgi ve kesinlikle biliyorum ki sevgi verebilecek duruma gelebileceksiniz. Son zamanlarda insanların sözleriyle nasıl destek verdiklerini hep hayret ettim. Kendi hayatımda da herkes gibi yıkıldığım anlar oldu. Ama sadece sormakla bile yardım ettiklerini bilmeden senin için ne yapabilirim diyen arkadaşların nezaketi ve sevgisiyle ayakta kalabildim. Zor zamanlarda eskiden tanıdığım ve hiç karşılaşmadığım insanlar benim için bir destek köprüsü oluşturuyor. Birkaç yıl önce yaşadığım zorlu bir dönemde arkadaşım Bebe Winans'ın birden çıka geldiği günü hiç unutmam. Sana bir şey söylemek için geldim demişti. Sonra da çok sevdiğimi bildiği bir ilahiyi söylemeye başlamıştı. Tamamen teslim oluyorum. Tamamen teslim oluyorum. Her şeyimle sana teslim oluyorum yüce kurtarıcım, diyordu ilahi. Sessizce oturmuş, gözlerimi kapamış, kendimi sevginin ve şarkının lütfuna açmıştım. Bebe ilahi söylemeyi bitirdiğinde üzerimden bütün baskının kalktığını hissetmiştim. Sadece var olduğum için memnundum. Haftalardır ilk kez saf bir huzur yaşıyordum. Gözlerimi açıp gözyaşlarımı silerken bebeğinin yüzü parlıyordu. Ha ha diye o tanıdık kahkahasıyla gülmeye başladı ve bana sımsıkı sarıldı. Kızım dedi, sadece sana bu yükü tek başına taşımak zorunda olmadığını hatırlatmak için geldim. İşler pek iyi gitmezken nasıl olduğunuzu merak eden insanların olduğunu bilmek, işte sevgi bu. Artık bunu kesinlikle bildiğim için çok mutluyum. Guy Le King'le bir çivi impalayla 11 gün süren ülke içi bir tura çıkmadan önce arkadaşlık hakkında çok şey bildiğimi sanırdım. 20'li yaşlarımızın başından beri yakın arkadaşız. Zor zamanlarda birbirimizin yanında olduk. Birlikte aşı olduk. Dergimi birlikte çıkardık. Yine de öğrenilecek şeyler varmış. 2006 yılının alma gününde Amerika'yı bir Chevrolet ile dolaşmaya karar verdik. O eski reklamı hatırladınız mı? Hep bunun güzel bir fikir olduğunu düşünmüşümdür. Kaliforniya'da garajımdan çıkarken reklamın müziğini içli içli ve bağırarak söylüyor, kendimizi yırtıyorduk. Holbrook, Arizona çevresini dolaştığımız 3 gün boyunca aynı müziği mırıldanıp durduk. Colorado Lamar'da 5. günü geçirdiğimizde artık söylemeyi bırakmıştık. Yolculuk yorucuydu. Her gün 6, sonra 8, sonra 10 saat boyunca dümdüz yolda gitmekten başka bir şey yapmıyorduk. Gayli araba sürerken devamlı müzik çalmasında ısrar ediyordu. Bense sessizlik istiyorum. Düşüncelerimle baş başa kalmak lafı aramızda bir espriye dönüşmüştü. O yüksek sesle söylemeye devam ederken bilmediği şarkı olmadığını fark ettim. Neredeyse bütün şarkılar en sevdiği şarkıydı. Ben araba sürerken sessizlik onu nasıl geriyorsa, ben de onun şarkı söylemesinden rahatsız oluyordum. Sabretmeyi öğrendim. Sabrım tükenmeye başladığındaysa kulak tıkacı satın aldım. Her gece başka bir otelde kalıyorduk. Tükenmiştik ama hala kendimize gülebiliyorduk. Benim birlikte hareket etme anksiyeteme, otoyol anksiyeteme ve sollama anksiyeteme güldük. Elbette Gayle size pek iyi bir şoför olmadığımı söyleyebilir. Kendisi usta bir şofördür. Pensilvanya otoyolunu kolaylıkla geçip bizi doğrudan New York'a götürmüştü. Tek sorun uzun süredir gözünden çıkarmadığı lensler yüzünden gözlerinin yorulmasıydı. George Washington Köprüsü'ne yaklaşmıştık. Benzin istasyonlarından alıp durduğumuz Cheetos ve domuz pastırması atıştırmalıklarından kurtulmanın sevinci içindeydik. Hava kararmış, gece hızla yaklaşıyordu. Gayli, bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama göremiyorum dedi. Ne demek göremiyorum diye sakince sormaya çalıştı. Bütün arabaların farlarının etrafında ışık halkaları var. Sen de öyle mi görüyorsun? Ah hayır, öyle görmüyorum. Yol çizgilerini görebiliyor musun? Artık bağırmaya başlamıştım. Aklımdan haber başlıkları geçiyordu. İki arkadaşın yolculuğu George Washington Köprüsü'nde bitti. Kenara çekecek bir yer yoktu. Arabalar yanımızdan hızla geçiyordu. Bu köprüyü çok iyi biliyorum dedi. Şu anda bizi bu kurtarıyor. Gişelere vardığımızda kenara çekip lenslerimi çıkaracağım ve gözlüklerimi takacağım. Gişelere daha çok vardı. Adeta panik içinde ben ne yapabilirim dedim. Direksiyon tutmamı ister misin? Hayır, beyaz çizgilere sarılacağım. Lenslerimi çıkarıp gözlüklerimi takar mısın diye dalga geçti. En azından ben dalga geçtiğini düşünüyordum. Bu tehlikeli ve imkansız dedim. Öyleyse havalandırmayı aç, terliyorum dedi. İkimiz de gişelere kadar soğuk terler döktük. Sonunda kazasız belasız New York'ta arabadan indik. Bizi izleyen ekip üzerinde yolculuğu atlattım yazan tişörtler yaptırmıştı. Kesinlikle bildiğim bir şey var ki bir arkadaşınızla dar alanda 11 gün geçirmeyi başarabiliyorsanız ve sonunda hala gülebiliyorsanız arkadaşlığınız gerçektir. Sevgili köpeğim Sadie'nin hayatıma girişinin hikayesini unutamam. Chicago'da bir barınakta omzuma sarıldı. Kulağımı yaladı ve lütfen beni yanına al diye fısıldadı. Benimle yeni bir hayat için pazarlık ettiğini hissetmiştim. Ona hemen bağlanmıştım. Ama Gayle anlık bir abartılı yavru köpek sevgisine kapılmadığımdan emin olmak için yanını bekleyip nasıl hissettiğine bir bak dedi. Ben de 24 saat beklemeye karar verdim. Ertesi gün Chicago bir kar fırtınasına teslimdi. Göz gözü görmüyordu. Eve köpek getirmek için iyi bir gün değil diye düşündüm. Özellikle de yüksek bir binanın üst katlarında oturuyorsanız. Güneş parlıyor olsa bile 77. katta bir yavru köpeğe ev eğitimi vermek kolay değil. Zira ne zaman çiş yapacaklarını ve ne zaman yapmayacaklarını öğrenirken sık sık dışarı çıkmaları gerekiyor. Yine de Stedman'la birlikte kışlıklarımızı giyip dört çekerliğe binerek şehrin öbür ucuna gittik. Sadece bir kez daha bakacağım diye söz vermiştim. Barınağın en çelimsizi Bayan Sedi kalbimi çalmıştı. Mazlumları şampiyon yapmayı severim. Bir saat sonra Petco'da sepet, tuvalet bezi, tasma ve kayış, yavru köpek maması ile oyuncaklar alıyorduk. Köpek sepetini önce yatağın yanına koyduk. Yine de ağlıyordu. Beni görebilsin diye yatağın üstüne tam ortasına yerleştirdik. Kafesinden ayrı kaldığı ilk gecesinde yabancılık çekmesin diye elimden gelen her şeyi yapmak istiyordum. Ama inlemeler ve ağlamalar artarak devam ediyordu. Sonra kısık kısık havlamalar başladı. Ben de onu sepetinden çıkarıp yastığımda uyumasına izin verdim. Bir köpek böyle eğitilmez biliyorum. Yine de yaptım. Artık Sedi beni barınaktaki köpek arkadaşlarından biri gibi görüyordu. Sabah uyandığımda en rahat uyku pozisyonuna geçmiş, burnunu omzuma dayamıştı. Onu eve getirdikten 5 gün sonra sağduyumu kaybedip erkek kardeşi Ivan'ı da almam için beni ikna etmelerine izin verdim. 24 saat sonra hayat şahaneydi. Ivan, Sedi'nin oyun arkadaşı olduğu için ben kurtulmuştum. Yakalama oyunlarına ve plastik tavşanlara ara vermek iyi gelmişti. Ivan, Sedi ve Golden Retriever'larım Luke ve Layla ile birlikte bütün bir gün güneşte boğuştu. Sonra mama yemeği reddetti. Sonra ishali başladı. Ardından kusmalar. Daha fazla ishal geldi. Günlerden cumartesiydi. Pazartesi gecesi parvovirüs kaptığını anladık. 13 yıl önce kahverengi Cooker'ım Solomon'da aynı virüsü kapmıştı. Neredeyse ölüyordu. 20 gün veterinerde kalmıştı. Hastalığında 1 yaşından büyüktü. Ivan ise sadece 11 haftalıktı. Gelişmemiş bağışıklık sistemi hastalığı atlatmaya yetmedi. 4 gün sonra Ivan'ı acil kliniğe götürdük. Orada öldü. O sabah Sedi bir şey yemedi. Testleri negatif çıkmıştı. Ama onun da virüs kaptığını anladım. Böylece Sedi'yi kurtarma operasyonu başladı. Plazma nakilleri, antibiyotikler, probiyotikler, her gün veteriner ziyaretleri, bu ülkedeki herkesin bu küçük köpeğin gördüğü tedaviyi görebilmesini dilerdim. İlk 4 gün durumu giderek kötüleşti. Bir noktada veterinere uyutmaya hazırım, bu kadar savaş vermemeli dedim. Ama gerçekten savaştı. Ertesi gün ak yuvar sayısı iyileşme gösterdi. 2 gün sonra küçük tavuk parçaları yemeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra Sedi eve döndü. Bir deri bir kemik, güçsüz ama hayatı yeniden başlamaya hazırdı. Sonunda tamamen iyileşti. Sedi ve Ivan'ın hastanede geçirdiği zaman boyunca endişeli ve huzursuzdum. Pek uyuyamıyordum. Aileden birinin başına bir şey gelmiş gibiydi. Evcil hayvanların hayatımızda koşulsuz ilgi ve bağı temsil ettiklerine kesinlikle inanıyorum. Bu ilgi ve bağın karşılıklı olduğuna da yavru köpek sevgisi gibisi yok. Hayatınızın hikayesini başkalarına beğendirebilirseniz son bölüm asla gelmez. Çünkü o miras yaşamaya devam eder. Işığınızı birine devredersiniz. Ondan bir başkasına, bir başkasına ve başka birine geçmeye devam eder. Hayatımızı son kez gözden geçirirken, yapılacak liste kalmadığında, koşturmaca bittiğinde, e-posta kutularımız boşaldığında, kalacak tek değerli şeyin sevip sevildiğimiz olacağını artık kesinlikle biliyorum. Yeni bölüm minnet. Hayatınız boyunca ettiğiniz tek dua şükürler olsun ise yeterlidir. Meister Eckhart. Yıllardır şükretmekten gelen gücün ve keyfin savunuculuğunu yapıyorum. 10 yıl boyunca hiç aksatmadan bir minnet günlüğü tuttum ve tanıdığım herkesle aynısını yapmaya teşvik ettim. Sonra hayatım daha yoğunlaştı. Programım çok sıkışıktı. Yine de bazı akşamlar günlüğümü açtım ama her gün minnet duyduğum 5 şeyi yazma geleneğim zamanla kayboldu. Bakın işte 12 Ekim 1996'da bunlara şükretmişim. 1. Florida'daki Fisher Adası'nda hafif rüzgar sayesinde terlemeden yaptığım koşu. 2. Banka oturup güneşin altında soğuk bir karpuz yemek. 3. Gayri ile ilk defa çıktığı Bay Patates Kafa hakkında uzun ve komik sohbetimiz. 4. Dondurma külahında sorbe. O kadar tatlıydı ki parmaklarımı bile yaladım. 5. Bana yeni şiirini okumak için arayan Maya Angelou. Birkaç yıl önce günlüğümün bu sayfasına rast geldiğimde neden artık sıradan anların mutluluğunu yaşamadığımı kendime sordum. 96'dan beri daha varlıklıydım. daha çok sorumluluğa ve mal varlığına sahiptim. Sanki her şey katlanarak artmıştı, mutluluğum hariç. Bütün bu görüşlerime ve önümdeki fırsatlara rağmen ben nasıl olup da keyif almaya vakit bulamayan o insanlardan biri olabilmiştim? O kadar farklı yönlere doğru yayılıyordum ki pek fazla bir şey hissetmiyordum. Bir şeyler yapmakla fazla meşguldüm. Ama gerçek şu ki 1996'da da meşguldüm. Sadece şükretmeyi gündelik bir öncelik haline getirmiştim. Gün içinde minnet duyacağım şeyler arardım ve her zaman bir şeyler bulurdum. Bazen tırmanırken yaşadığımız zorluklara o kadar odaklanırız ki sadece tırmanacak bir dağımız olduğuna bile şükretmeyi unuturuz. Hayatım hala deli gibi yoğun. Yine de bugün devam edebilme gücüne sahip olduğum için şükrediyorum. Günlük tutmaya da geri döndüm. Bu sefer elektronik ortamda. Ne zaman şükredeceğim bir şey olsa yazıyorum. Artık biliyorum ki hayatta karşınıza çıkanların her ne olursa olsun değerini bilmek bütün dünyanızı değiştiriyor. Sahip olduklarınızın farkına vardığınızda ve sahip olmadıklarınıza odaklanmadığınızda kendiniz için çok daha fazla iyilik yapar ve bunu etrafınızda yayarsınız. Artık şunu kesin olarak biliyorum. Her gün bir parça minnettarlık için vakit ayırırsanız sonuçlarına bayılacaksınız. Şükret. Yıllar önce Maya Angelou'nun bu sözü hayatımı değiştirdi. Onunla tuvaletin kapısı kapalı, klozetin kapağına oturmuş, hıçkırarak ağlamaktan ne dediğim anlaşılmaz halde telefonla konuşuyordum. Maya, kes şunu diye beni azarladı. Hemen şimdi ağlamayı kes ve şükret. Ben ama anlamıyorsun diye hıçkırmaya devam ettim. Bugün beni o kadar üzen şeyin ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Ki bu da Maya'nın haklı olduğunu kanıtlıyor. Anlamıyorum dedi. Şimdi söylemeni istiyorum sesli olarak. Şükürler olsun. İtaatkar bir şekilde tekrarladım. Şükürler olsun. Sonra biraz daha burnumu çektim. Ama ne için şükürler olsun diyorum diye sordum. Maya, ne sorun yaşarsan yaşa, üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir inancın olduğun için şükürler olsun diyorsun. Tanrı fırtınanın ortasında bile bir gökkuşağı çıkardığı için şükürler olsun diyorsun. İnsan eliyle yaratılan hiçbir sorun her şeyin yaratıcısıyla kıyaslanamaz. Bunun için şükrediyorsun. Şükürler olsun de. Ben de şükrettim. Hala da ediyorum. Sürekli minnet duymak kolay değildir ama şükretmenin size vereceklerine en çok ihtiyacınızın olduğu zamanlarda da en az minnet duyduğunuz zamanlardır. Minnet duymak size bir bakış açısı verir. Minnet duymak her türlü durumu dönüştürebilir. Titreşiminizi değiştirir. Negatif enerjinizi pozitife çevirir. Hayatınızda değişiklik yapmanın en hızlı, en kolay, en güçlü yoludur. Bunu kesinlikle biliyorum. Şükretmenin getirisi şudur. Onu hissedebilmeniz için egonuzun geri plana çekilmesi gerekir. Hayal kırıklığı yaşamak yerine kıymet bilmeyi seçersiniz. Minnettarlığınız arttıkça minnet duygularınız da artar. Maya Angelou çok haklıydı. Ne yaşıyorsanız yaşayın, sadece bunu yapın. Onu yaşayın, geçecektir. Bu yüzden şimdi şükredin. Çünkü gökkuşağının çıkacağını biliyorsunuz. Dördüncü kısım son.